Ayrım 5, sayfa 34. Ertesi gün köşke gene her zamanki gibi Gülpembe'nin kocası Ali'nin sürdüğü Brick'le dönen Nafiz Bey, arabadan ağır ağır indi, çantasını her zamanki gibi Gülpembe'ye verdi. Nülüfer'i kucağına alarak köşkün taş merdivenin başında kendisini bekleyen karısına ağır ağır yürüdü. Her şey her zamanki gibiydi ama kucağındaki Nülüfer her zamanki Nülüfer değildi. Daha doğrusu Nafiz Bey'e öyle geliyordu. Daha ağırlaşmış, daha yabancı, eski temizliğini kaybetmiş, bir parça hizmetçileşmiş, kendi kızı olmaktan çıkmış gibiydi. Eteğine kangren dünyanın pisliği bulaşmıştı sanki. Renk vermedi. Karısının rujlu dudaklarını her zamanki gibi öptü. Kitap odasına geçti. Nilüfer'i masanın kenarına oturttu ama o kadar dalgındı ki her zamanki gibi ha şöyle demeyi unuttu. Nilüfer pırıl pırıl gözleriyle cin, bir küçücük cin, ha şöyle demediniz babacığım. Nafiz Bey duymadı bile. Kızına boş, bomboş gözlerle baktı. Ne dediniz? Her zaman beni tutunca ha şöyle derdiniz. Bugün demediniz. Demedim mi? Demediniz. Unutmuşumdur. Sonra çiçeklere, daha sonra da tavuklara gidildi. Akşamki suçunu açsa mıydı acaba? Yoksa sussa mı? Susmak hiç de uygun değil. Sonra her akşam gider. Daha önemlisi Gülpembe neler anlatıyordu acaba? Basit bir hizmetçi kadının anlatacağı şeyler ne olabilirdi ki? Masal mı? Yarının büyük avukatı masalla mı besleniyordu yoksa? Birdenbire sizi bu gece rüyamda gördüm, dedi. Tıpkı bey babası gibi çabasına dayanan Nülüfer, hayırdır inşallah diyerek merakla baktı. Sizi öpmek, sevmek istiyorum canım. Odanıza geliyorum, bir de bakıyorum ki karyolamda yokum. Nafiz Bey duraladı. Sonra bey bacığım, eyvah diyorum. Canım kızım, sevgili Nilüfer'im yok. Nereye gitti? Tuvalete mi? Bakıyorum, orada da yok. Kim bilir nasıl üzülmüşsünüzdür. Annenizi uyandırıyorum. Birlikte aramaya başlıyoruz. Orada da yok. Bir de bakıyoruz ki, Pembe ablanın adasında. Nilüfer, bey babasının kahkahayla güleceğini sanmıştı. Ama o, asık yüzüyle adam akıllı ciddiydi. Şaşırdı. Ne yapayım bey baba? Kabahat benim mi? Yalnızlıktan patlıyorum. Ne arkadaşım var ne kardeşim. Kardeşlerim olsaydı bari. Kardeşlerim olsa onlarla oynardım. Yok, ben de Pembe ablanın masallarını dinliyorum. Öyle güzel masallar biliyor ki Pembe abla. Ben çok seviyorum Pembe ablayı. Nafiz Bey duyuyor, anlamıyordu. Yarının büyük avukatı Nülüfer, bir hizmetçi kadını çok sevdiğinden bahsediyordu. Pembe abla da bizim gibi insan. İnsan değil dedim mi Nülüfer? Demediniz ama biliyorum ben. Ben her şeyi biliyorum. Annenizle konuştunuz mu? Yetişkin bir insan gibi başını manalı manalı sallayan Nülüfer, konuştum dedi. Pembe ablanın odasında ben kendim gidiyorum. O çağırmıyor beni. Aman Nülüfer diyor. Gelmesen iyi olur. Bey baban darılır belki diyor. Sizden çok korkuyor. Ben onu korkutacak hiçbir şey yapmıyorum ki. Korkuyor. Yapmasanız da korkuyor işte. Nafiz Bey, kızının çok olgun, adeta yetişmiş bir insan olduğunu yeni farkına vararak bu bahsi kapamak istiyordu. Kızı ihtimal haklıydı. Haklıydı ama kapamalıydı bu bahsi. Büyük bir avukat olacağınızı unutmuyorsunuz değil mi? Dedi. Unutmuyorum. O halde mesele yok. Tavuklara gidebiliriz bey babacığım. Gittiler. Nafiz Bey kümesin kapısını her zamanki gibi açtı. Tavuklara her zamanki gibi buyurun, buyurun efendim dedi. Ama Nilüfer bakmıyor, düşünceli görünüyordu. Hayvanlar bahçede yem yiyerek dolaşırlarken bile Nilüfer ilgilenmedi. Oysa her zaman nasıl bıcırdar, sağa sola nasıl koşardı. Bir ara beyba dedi yavaşça. Efendim, hizmetçi fena insan mı? Anlamadım. Hizmetçi fena insan mı diyorum. Yo, niçin? O halde Pembe ablamın odasına gitmemi niçin istemiyorsunuz? Nafiz Bey'in verecek cevabı yoktu. Annem dedi ki, sen avukat Nafiz Bey'in kızısın. O bir hizmetçi parçası. Parantez içinde. Birden coştu. Kardeşim yok, arkadaşlarım yok, dedem de yok. Pembe ablayla da konuşmazsam ne yapayım ben? Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Nafiz Bey kızını ilk defa böyle hüngür hüngür ağlar görüyordu. Kucağına aldı. Gözyaşlarıyla ıslanmış yanaklarını tekrar öptü. Anlıyordu. Anlıyordu ki kızı göğsünde son derece heyecanlı bir kalp taşıyor. Kafası da öyle herhangi bir çocuğun kafası değil. Soran, eşeleyen, mantıksızlıklar karşısında dikilen, nedenler, niçinlerle karşısındakini didikleyen bir kafa. Akşam yemeğinden sonra Leman Hanım, "Kızla konuştum," dedi. Nafiz Bey başını salladı. "Ben de. Nasıl buldun?" "Müthiş zeki, hassas, bilhassa hırçın. Hırçınlığı sevgili kayınvalideme çekmiş değil mi?" "Galiba. Sana bir şey söyleyeyim mi? Annem esasında büyük çapta bir kadındı. Cahil, devrinin mahrumlukları içinde kapalı kaldığından her neyse. İkinci bir kadın efendiye tahammülüm yok." Nafiz Bey uzun uzun yumuşak yumuşak güldü. "Benim de karıcığım, benim de tahammülüm yok. Ma mafi, tıpatıp benzemez herhalde. Senden ve benden bir şeyler alacağım muhakkak. Bırakalım da Gülpem Bey'le oyalansın." Nafiz Bey içini çekti. Sonra "Evet," dedi. "Başka çare yok. Dedesinin yerini dolduracak yakın bir alakaya ihtiyacı olduğu görünüyor." Gülpembe'nin odasına istediği zaman istediği gibi gidebiliyordu artık. Aslen tercanlı bir Ermeni kızı olan Gülpembe kendini Kürt sanırdı. Birinci Dünya Harbi sırasında tehcire tabi tutulan annesiyle birlikte Derzor'a sevk olunacakken, annesi sonu belirsiz maceralara evladını da sürüklememek için kızını dost bir Kürt karısına emanet ederek yaşlı gözleri arkada muhacir kafilelerine karışıp gitmişti. İhtiyar kadının yanında Gülizar ismini alan küçük Ayganoş, bu kadınla birlikte önce Van'a, sonra da Ümraniye'ye gitti. Ümraniye'de 5 yaşını sürdüğü sırada Güney illerinden birine tayin edilen bir nüfus müdürüne evlatlık verildi. Nüfus müdürünün kısır karısından başka kimsesi yoktu ama kadın, 7 denizin dışarı attığı cinsten Allah'ın bir belasıydı. Kara, kuru, sinir küpü, çılgın gibi bir şey. Değil sonradan ismi Gülpembe olan Gülizar'a, kocası nüfus müdürüne bile dünyayı zindan ediyordu. 20 yıllık evlilik hayatını çirkefe düşürülmüş yıllar sayan nüfus müdürü, günün birinde bu belayı berzahtan kurtulunca sabaha kadar durmaksızın içti. Gülpembe'nin 15 yaşına kadar, yani tam 10 yıl, nüfus müdürünün evinde çekmediği kalmamıştı. Sırtında kırılan sopaların haddi hesabı yoktu. Bununla beraber kadının iyi tarafları da vardı. Akşamları eve topladığı mahalleli kadınlarla gece yarılarına kadar yarenlikler edilir, masallar söylenir, mısır patlatılır, şerbetler içilirdi. Gülpembe böyle gecelerin tadına doyamazdı. Günün birinde hanımı ölüp de nüfus müdürü hürriyete kavuşunca Gülpembe'yi evde tutmak istemedi. Çirkin dedikodular olabilirdi. İlk çıkan talibe verip kızını uğurladı. Bu talip Bahçıvan Ali'ydi. Namuslu adamdı. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmaz, her gün elinde çapa, çiçek tarhları arasında kan tere bata çıkı uğraşır dururdu. Sonraları avukat Nafiz Bey'in köşküne yerleşince rahata kavuştu. Ali bahçede çiçeklerle uğraşır. Nafiz Bey kırmızı brikiyle adliyeye götürüp getirir, hayvanı tımar eder, akşam yemeğinden sonra da konçina, altı kollu iskambil oynamak için mahalle kahvesine çıkardı. Gülpembe ise Nafiz Bey köşkünün direğiydi adeta. Çamaşır, tahta, ütü, kola, yemek, kapkacak, sökük, yama her şeye el atar, işine hiç kimse karışmazdı. Sağlığında büyük hanım bile. Evin içinde bir sinir, bir kıskançlık rüzgarı gibi esen Enisi Hanım bir günden bir güne Gülpembe'ye karışmamıştı. Pek pek mutfakta yahut çamaşır yıkarken yanına usullacık gelir, Leman Hanım'ı çekiştirirdi. Çekiştirirdi ama ne? İşittiği sözler Gülpembe'de kalır, Leman Hanım'a kaynanasından söz açmazdı. Yıllar yılı o kadar istediği halde tek çocuğu olmamıştı Gülpembe'nin. Ne kadar istemişti bunu? Bir çocuğu olsa dünyaları ona vermişler kadar sevinecekti. Ümidini kesmişti. Suç ister kendinde, isterse kocasında olsun, üzerinde durmuyordu. Bütün sevgisini Nilüfer'e vermişti. Kız kaçıp odasına geldikçe kollarının arasına alır, sıkar, öper, sever. Sonra da başına dizine koyup saçlarını okşayarak başlardı masala. Ne renkli masallardı bunlar. Peri padişahları, Keloğlan, Kaf Dağları, Çini, Maçin. Çini Maçin neredeydi, Kaf Dağları nerede? Hayatı boyunca el kapısında itilip kakılmak, dövülüp sövülmekle ömür geçirmiş Gülpembe'de, kocası Ali'ye rağmen hayatta yalnız kalmış kimselerin zavallılığı vardı. Çünkü Gülpembe, Bahçıvan Ali'ye pek öyle fazla bir şey ifade etmiyordu. Ali'ye göre o, yemeğini tam vaktinde önüne getiren, çamaşırını yıkayıp yırtığını, söküğünü diken, geceleri de koynuna girmeye mecbur bir dişiden başka bir şey değildi. Buysa Gülpembe'ye yetmiyordu. Kocasının yakın ilgisini bekliyordu. Onunla meşgul olmalı, uzun uzun konuşup gece yarılarına kadar dertleşmeliydi. Gülpembe'de bir anlatmak, uzun uzun anlatmak, heyecanla anlatmak ihtiyacı vardı. Bundan dolayı Nilüfer'e dört elle sarılmış, ona saatler, saatlerce süren masallar anlatma yolunu tutmuştu. İkisi de memnundular. Nilüfer artık ne arkadaş istiyordu, ne de babasından kardeş. Peri padişahları, şehzadeler, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte Araplar, hamam anaları, billur ırmakların kaynaklarını tutmuş yedi başlı devler, zümrüt çayırlar, sihirbaz değnekleri, cadılar, küp uçuranlar yıllarca sürüp gitti. Nilüfer 5 yıllık ilkokulu bitirip ortaokula başladığı yıllara kadar bu masallardan kendini alamadı. Ortaokulun son sınıfına geldiği yıl, masallara karşı ilgisi birden tavsamıştı. Farkında bile değildi. Gene ilkokuldan beri yaptığı gibi okul dönüşleri eve kendini dar atıyor, Pembe ablanın acele kahvaltı istiyordu ama eskiden olduğu gibi başını dizine koyup sonra Pembe abla diye masalın gerisini istemiyordu. 15'inde alımlı, dal gibi, kütür kütür bir kız olmuştu. Arkadaşı Zerrin'le okula gidip gelirken çarşı esnafı, haşarı liseliler en çok ona bakıyor, ona laf atıyorlardı. Nafiz Bey gibi ufak tefek ama Nafiz Bey gibi kabuğuna çekilmiş biri olmayan bir doktor kızıydı Zerrin. 2 yıl önce memlekete gelip yerleşmiş, ilk zamanlar kızları dolayısıyla ahbaplık etmeyi denemişlerse de Nafiz Bey'in aşırı çekingenliği sıkı fıkı ahbaplığına imkan vermemişti. Zerrin'in babası Ali Bey, karısına ''Bırak şu korkak herifi'' diyordu. ''Karıya benziyor be. Avukat arkadaşları boşuna Sphinx demiyorlar. Evine kapanmakla içinde yaşadığı dünyanın kirinden kaçıp kurtulacağını sanıyor. Düşünmüyor ki ne kadar kaçarsak kaçalım, kir temizlenmezse, daha doğrusu onu bizler, hepimiz, el birliğiyle temizlemezsek, günün birinde bulaşmak hatta belki de gırtlaklarımıza kadar onun içine gömülmekten kurtulamayız.'' Doktor Ali Bey bir gece Nafiz Bey'le kıyasıya çekişmiş, onu adam akıllı kırmıştı. Hanımlar donmuş kalmışlar, ne söyleyeceklerini şaşırmışlardı. Ama iki aile hiçbir zaman resmen darılıp ilgiyi kesmemişti. Kesemezlerdi de, biliyorlardı bunu. Kızları can ciğer dosttu, ailelerine boş veriyorlardı. O kadar ki kızlar, ortaokulun son sınıfına devama başladıkları yıl artık açıktan açığa birbirlerinin sır ortağı olmuşlardı. İsimleri şehirde çifte kumralara çıkmıştı. Aynı boy, aynı dal gibi endam, aynı dolgun göğüs, hatta aynı iskarpinler, aynı pardösü. Ayrı olan gözleri, saçlarının rengi, tenleriydi. Nilüfer'in koyu kahverengi saçları, koyu ela gözleri, pembe beyaz tenine karşılık Zerrin'in saçları, gözleri simsiyahtı, teni de hafif esmer, albenili. Paydoslarda okul kızlarına sarkıntılığı meslek edinmiş çapkınlar bilhassa çifte kumruları bekliyor, laf atıyorlardı. Tabii lafların %80'i Nilüfer'e atılıyordu. Nafiz Bey zaman zaman korkuyorum diyordu. İçimde tuhaf bir korku var. Hiç ummadığım anda korkunç haberler alacakmışım gibi geliyor. Leman Hanım omuz silkiyordu. Hiçbir şey olmaz inşallah. Ali Bey'e baksana, zerrece endişe ediyor mu? Etmiyor. Ben Ali Bey değilim. O Zerrin'i insanlardan kaçırmak değil, insanların arasında korkusuzca yaşamaya hazırlıyor. Delilik bence. Kapımı dünya tehlikelerine karşı açık tutamam. O yıl içinde Zerrin'in amcasının oğlu çıka geldi. Ali Bey'in doğuda bir yerlerde tabur komutanı olan kardeşi, oğlunun eline sıkıştırdığı mektupta şöyle diyordu. Bilirsin, Suat hem zekidir hem de uslu. Yeni tayin edildiğim yerde lise yok. Yatılı vermek de malum para meselesi. Sana yollamayı uygun bulduk. Lise sonu bu yıl senin yanında okusun. Bir dahaki seneye Allah kerim. Doğu hizmetim bitiyor. Babasının mektupta belirttiği gibi Suat gerçekten de son derece zeki bir çocuktu. Görünüşe bakılırsa usluydu da. Yaşına göre uzun boylu, geniş omuzlu, dalga dalga sarı saçlı, kağıt kadar beyaz bir delikanlı. Tatlı mavi gözleriyle apaydınlık, pırıl pırıl bakıyordu. Zerrin onu ilk görüşte sarsılmış, kalbi çarpmaya başlamıştı. Fotoğraflarına hiç benzemiyordu. O kadar beğenmişti ki annesine, ''Ay anneciğim'' demişti. ''Ne kadar güzel değil mi?'' Yalnız güzel değil, konuşkandı da. Hafifçe gülümseyerek öyle tatlı şeyler anlatıyordu ki. Şiirler yazıyormuş, büyük bir yazar olmak istiyormuş. Cilt cilt romanlar yazan, yabancı dillere çevrilen bir yazar. Nasıl da kendinden emindi. Adeti olduğu üzere ananas likörünü ağır ağır yudumlayarak yeğenini dinleyen Doktor Ali Bey bir ara sormuştu. Demek büyük bir yazar olmak niyetindesin. Güzel ama bizde bu işin sökme derecesini biliyor musun? Suat şaşırmıştı. Nasıl yani? Basbayağı. Bizim memlekette böyle şeyler pek de ciddiye alınmaz. Edebiyat bizde bir süs, bir kadeh vermut yahut ne bileyim bir bardak bira gibidir. İşi esnaflığa dökmeden kalemiyle geçinen kaç yazar gösterebilirsin bana? Henüz bilmiyordu piyasayı ama ne olursa olsun kafasına koymuştu. Cevap vermedi. Ali Bey odasına çekilip yengesi de bir iş için mutfağa gittiği sıra yalnız kaldılar. Yalnızlık zehrini heyecanlandırmıştı. Kalbi çarpmaya başladı. Kulakları yanıyordu. Gözlerini yavaşça kaldırdı, göz göze geldiler. Suat gülümseyerek, ''Kocaman kızı olmuşsun Zerrin.'' dedi. Zerrin dargın dargın sordu. ''O kadar mı Suat abi?'' Suat fısıldadı. ''Tabii çok da güzelleşmişsin.'' ''Mersi.'' Gözlerini indirdi. Kulak memelerine kadar kıpkırmızı kesilmişti. Sonra herkes odasına çekildi. Dünyalar sanki Zerrin'in de. O sarı saçlı, mavi gözlü, tatlı bakışlı genç adam tarafından beğenilmişti ha. Pencerenin önüne gitti. Tatlı geceyi seyre koyuldu ama ne mümkün. Ne ay ışığı, ne tenha asfalt, ne de çıtırtılarıyla sakin geceyi dolduran böcekler. Kafasında Suat, yalnız Suat. Uzun boyu, sarı kıvır kıvır saçları, bilhassa mavi gözleri. Mümkün olsa da ondan hiç ayrılmasa. Sabahlara, sabahlardan akşamlara kadar oturup konuşsalar. Ona kitaplarını gösterse, okuduğu romanları, defterlerini. Ne demişti? Tabii çok da güzelleşmişsin mi? Aynanın karşısına geçti. Gerçekten beğendiği için mi, yoksa adet yerini bulsun diye mi? Sırtındakileri telaşla çıkardı. İpek kombinezonu ile dekolte kaldı. Aynada kendine uzun uzun baktıktan sonra mırıldandı. Elbette güzelim. Güzeldi. Körpe, taze. Ya göğsü? İpek kombinezondan taşmaya çalışan yumrular? İçini çekti. Gözleri yaşarmıştı. Ufacık, yumuk yumuk ellerinin tersiyle gözlerini sildi. Geceliğini giyindi. Lambayı söndürdü, karyolasına girdi. Uyku tutması ne mümkün? Ah sabah oluverse de Nilüfer'e ondan söz açsa. Söz açsa ama doğru mu? Hele tanıştırmak. Başka çaresi yok. Nilüfer olmasa bir başkasını açmak. Uzun uzun anlatmak, ona dair duygularını paylaşmak. Ne olursa olsun Nilüfer'e açılacak. Ertesi gün uykusuzluktan yanan kıpkırmızı gözlerini Nilüfer'i okul kapısından karşıladı. Bir çırpıda her şeyi anlattı. Gözlerinde sevinç şimşekleri çakıyordu. Nilüfer şüpheyle sordu. Ne oluyorsun? Nedir telaşın kız? Zerrin uzun uzun anlattı. Nilüfer gülümsedi. Demek sarı, kıvır kıvır saçları var. Gözleri de mavi mi dedin? Öyle tatlı bir mavilik ki nasıl anlatayım? Uzun boylu mu? Uzun boylu, geniş omuzlu. Onun kadar güzel erkeğe rastlamadım. Herkesten güzel. Canım Suat abi. Nilüfer, tuu dedi. Edepsiz. Ne yapayım? Çok güzel kardeş. Nilüfer hayalinde Suat'ı canlandırmaya çalışıyordu. Galiba tam da onun tipiydi. Daha şimdiden öyle meraklanmıştı ki. Görmeliydi. Onu mutlaka görmeliydi. Ama Zerrin gibi değil. Sadece görmek için. O kadar. Zerrin ise sayıklar gibi söylenip duruyordu. Şiir bile yazıyormuş. Büyük bir yazar olmak istiyormuş. Bey babam da. Ne tuhaf insanlar şu bey babalar. Her şeyi mutlaka parayla, kazançla ölçerler. Her şeyin esası para mı? Evet parasız hiçbir şey olmaz ama gene de her şey değildir. Birden Nilüfer'e dikkat etti. Dalmıştı, sordu. Ne düşünüyorsun? Nilüfer içini çekti. Hiç. Bize gel, seni onunla tanıştırayım. Silkindi. Aşk olsun. Onu mu düşünüyorum? Hem bana ne senin amca çocuğundan kardeş? Bir garipseme içindeydi. Niçin onun da böyle bir amca çocuğu yoktu? Amca çocuğundan geçtim. Abi yahut. Sonra Zerrin, çok mu güzeldi ki Suat, çok da güzelleşmişsin demişti. Keşke kendisinin de Suat gibi bir amca çocuğu olsaydı da, aa Nilüfer, amma da güzelleşmişsin deseydi. Birden kafasında bir şimşek çaktı. Zerrin mi daha güzeldi kendisi mi? Suat kendisini görse ne der, nasıl bulurdu acaba? O gün akşama kadar hemen hemen yalnız bunu düşündü. Derslerde ne not tuttu ne de öğretmenlerini dinledi. Henüz yüzünü olsun göremediği birine kafasının takılması tuhafına gitmiyor değildi ama bu birisi, gelişi güzel birisi değildi. Kıvır kıvır sarı saçlı, mavi gözlü, uzun boylu birisi. Onu içinde yaratmıştı bir sefer. Söküp atamıyordu ki. Ayrım sonu, sayfa 45.